Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalara getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Bu hafta çok kıymetli bir konumuz var efendim. Irak, malumunuz olduğu üzere yaklaşık 2 yıldan beri Erkam Radyo'da program yapıyoruz. Zaman zaman bizim de konuştuğumuz bir konuydu. Ebu Bekir Ceylan hocamız Irak uzmanı. Bugünkü programımızda da çok değerli bir konukla Irak masaya yatıracağız. Abdülhamit dönemi Irak'ı konuşmak isteyeceğiz. Kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul Şehir Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Gökhan Çetin Sayı. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Ebu Bekir hocam siz de hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Ben de hem Gökhan hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum hem de dinleyicilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Eyvallah. Hocam şuradan başlayalım isterseniz. Abdülhamit dönemi Irak'ı ile ilgili bir kitabınız yayınlandı. Bu kitap doktora çalışmanızın bir sonucu. Çalışmanızın mutfağı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz acaba?
Tabii ki. Bu benim 1994 senesinde İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde teslim ettiğim doktora tezimin uzun yıllar sonra nihayet işte Türkçe'ye çevrilmiş hali. Ben Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisansımı yine aynı fakültede yaptım. 19. yüzyıl dönemi, özellikle 2. Abdülhamit dönemi üzerine. Ve o yıllarda panislamizm konusu çok revaçtaydı. Hatta böyle en az yarım düzine arkadaş o yıllarda panislamizm çalışmıştır. Gerçi hepimiz sonra farklı farklı eserler verdik ama ilk çalışmaya başlamamız hep panislamizm üzerinden oldu. 2. Abdülhamit ve panislamizm politikası üzerine.
Evet.
Ben de master tezimi bu konuda hazırladım. 2. Abdülhamit döneminin ilk yıllarında Pan-İslami İttihadı İslam siyaseti veya Pan-İslamizm siyaseti üzerine 1988 yılında da teslim etmiştim, sunmuştum o master tezimi. Daha sonra devlet bursu alınca yurt dışında doktora için ve Manchester Üniversitesi'ne, İngiltere'ye gidince bu konuyu İngiliz arşivlerinden de genişletmek istedim. Onun üzerine çalıştım. Kitabın girişinde de bunları belirtiyorum. Yaklaşık 6 ay İngiliz arşivinde çalıştıktan sonra bizim Türkiye'de bir kalıp olarak algıladığımız şekliyle 2. Abdülhamit'in panislamizm politikası üzerine belgelerin çıkmadığını gördüm. Bunu ilerleyen zamanda anlatabilirim. Konumuz oraya gelince. Yani bu Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yahut Hindistan'ın bütün camilerinde hani Abdülhamit'in ajanları dolaşıyor gibi bizde bir algı vardır. Onun olmadığını gördüm. Bunu danışmanımla konuştuğumda o beni Irak konusuna yönlendirdi. Açık söyleyeyim, o zaman itiraz ettim buna. Çünkü biz o günün Türkiye'sindeki yüksek lisans ve doktor öğrencileri doğru Abdülhamit dönemine ilgi duyuyorduk ama daha çok böyle eğitim politikasına, işte dış politikasına, hilafet meselesine, orduya, bu tür temalar ağırlıklıydı o dönemde yapılan tezlerde ve araştırmalarda. Açıkçası Arap vilayetleri çok da gündemimizde değildi. Ama danışmanım beni yönlendirdi ve gerçekten gördüm ki literatürü okudukça büyük bir boşluk var. Mesela kıyasladığınızda Suriye çok öndedir. Özellikle İsrailli bilim adamlarının özel ilgisi dolayısıyla da hem dünyada hem Orta Doğu'da Suriye araştırmaları çok ileridedir. Ama Irak belki rejiminin biraz kapalılığı dolayısıyla da başka faktörler dolayısıyla da akademik alanda az çalışılmış bir konuydu. Özellikle Osmanlı belgeleri kullanılarak çok az sınırlı çalışılmış bir konuydu. Ve o konuya devam ettim. Gerçekten de daha sonra da danışmanıma her daim teşekkür ettim açıkçası. Çünkü beni bir boşluğa doğru Doktor Feroz Abdullah Han Yasemi kendisinin ismi. Hı hı. Son dönemde hatta onun da doktora tezi Türkçe'ye çevrildi yaklaşık bir yıl önce. İkinci Abdülhamit'in dış politikası üzerinedir. Onun da doktora tezi kitabı.
Evet.
O bakımdan onu da hatta onun kitabını da hararetle tavsiye ederim. Makaleleri de, gerçi İngilizce olarak yayınlandı makaleler ama doktora tezi nihayet Türkçe'de de yayınlandı. Ve dediğim gibi önemli bir bizim Türkiye'de o güne kadar farkına varmadığımız bir resim daha tamamlanmış oldu. Diyebilirsiniz ki bu soru hep soruluyor çünkü niçin İngiliz arşivleri?
Evet.
Doğrudur. İşin mutfağın yarısında Osmanlı arşivi önemliydi. Ama inanın her arşivin kendi özellikleri var. Makbul olan bunları karşılaştırmalı kullanmak. Osmanlı arşivi belgeleriyle İngiliz arşivi belgelerini, hatta mümkün olsaydı ve yeteneklerim olsaydı Alman arşivi belgelerini falan kullanabilme imkanı olsaydı, o zaman tabir caizse bir yap bozun parçaları gibi bunları kıyaslayabiliyorsunuz. Hı hı. Ve çok daha anlamlı bir resim çıkıyor. Çünkü bir arşivin bize gösterdiği resmi öbür arşiv saklıyor veya işte farklı ayrıntılar verebiliyor. O bakımdan bu farklı arşivleri birlikte kullanabilmek çok öğretici bir tecrübe.
Hocam çok özür dilerim. Bu söylediğiniz şu bakımdan önemli. Türkiye'de şöyle bir algı var çünkü. Yani Osmanlı tarihi çalışan bir kişi niçin İngiltere'ye veya Amerika'ya gider diye insanların akıllarına soru geliyor. Çünkü malumunuz Osmanlı arşivi burada. Her ne kadar bir takım belgeler şu an elinizde olmasa da. Ama hani İstanbul'daki Osmanlı arşivleri yetmiyor mu acaba gibi bir soru var. Bu sorunun cevabı evet. Galiba dediğiniz.
Hatta şöyle diyebilirim. Zaten bizim 19. yüzyıl için özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı işte 2. Abdülhamit dönemi, Jön Türk dönemi, 1. Dünya Savaşı için zaten inanılmaz bir belge var. Ama diyebilirsiniz ki mesela orta çağ dönemi, erken modern dönem. Orada da tabii şu tecrübe var. Tarih biliyorsunuz bir kısmı malzeme ise bir kısmı da metot.
Evet.
Yani bu farklı tarihçilik ekollerini görmek, farklı mutfakları görmek, farklı ekolleri görmek çok öğretici bir tecrübe tabii. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
Eyvallah. Ebu Bekir hocam da çok... Buyurun hocam.
Ben araya girmek istiyorum.
Estağfurullah.
Aslında Türkiye'de Osmanlı Irak üzerine yapılmış en erken çalışmalardan bir tanesini yaptı. Hocamın da ifade ettiği gibi Irak gerçekten o yap bozuluğu biraz ihmal edilmiş bir alandı. Yasemi Hoca'yı da burada ne diyelim, yad etmiş olalım. Gerçekten güzel bir yönlendirmeyle iyi bir çalışmanın ortaya çıkmasına vesile olmuş. Bu noktada ben Gökhan Hocama şunu sormak istiyorum. Şimdi Irak Osmanlı coğrafyasına 16. yüzyılda dahil oluyor. Bir uç bölgesi aslında. Önemli bir vilayet. Medeniyetlerin beşiği olmuş bir vilayet. Bu noktada bir uç vilayeti olmasının ötesinde Osmanlı Irak'ın imparatorluğun diğer vilayetlerinden farkı var mıydı? Nasıl bir ne diyelim ayrıştıran unsurları vardı hocam? Kısaca değinmeniz mümkün mü?
Tabii ki. Sizin de belirttiğiniz gibi işte malum 16. yüzyılın ilk yarısında diğer bütün Arap vilayetleri gibi aslında Kürt ve Arap bölgeleri gibi, bütün Kürt ve Arap bölgeleri gibi Irak'ta yani Musul, Bağdat, Basra toprakları da Osmanlı'ya dahil oluyor. Osmanlı yönetimi altına giriyor. Bir kere burada bir ayırt edici özellik var. O da bütün bu Arap ve Kürt coğrafyası Osmanlı klasik sistemine dahil olmamıştır. Bence modern tarih açısından da hikayeye bakıldığında en belirgin özellik budur. Bizim o klasik olarak ve haklı olarak övündüğümüz Osmanlı sistemi nedir? İşte tımar, değil mi? Tımarlı sistemine dayanan bir sosyoekonomik ve askeri yapı. Hı hı. Bu Arap topraklarında ve Irak'ta çok sınırlıdır. Biraz Musul'dadır. biraz Suriye'dedir. Daha çok Salyaneli eyalet dediğimiz. Yani buralar daha çok kendi kurallarına göre, geçmişten getirdikleri mirasa göre, toprak rejimine göre, mali sisteme göre yönetilmişler. Sadece merkezden atanan valiler yıllık vergi ödemişlerdir. Yani Osmanlı yönetimi buraların toplumsal yapısını, dokusunu değiştirmemiştir. İki, diğer Arap bölgeleriyle kıyas edildiğinde aşiret bölgesidir Irak. Yani diğer tabii ki Yemen'de öyle, Hicaz'da öyle vesaire ama Irak'ta belirgin bir aşiret sistemi vardır. Bir aşiret toplumudur Irak. Bir diğer faktör de siz de belirttiniz bir uç bölgesi, bir sınır bölgesi ve İran'la Osmanlı'nın ortak sınır bölgesi. O bakımdan da bu bölgede savaş hiç eksik olmamıştır. Bu topraklar İran'la Osmanlı arasında el değiştirmiştir. Bu da bir istikrarı bozucu etkendir. Bir başka faktör Şiilik meselesi 19. yüzyılda özellikle. Evet. Irak'ta Şiilerin nüfusu çoğalmaya başlıyor Sünniler aleyhine. Ve giderek %50'lerin üstüne çıkıyor Şii nüfusu ki bunu biraz sonra herhalde yeri gelince evet, tartışırız.
Evet. Bir de son bir faktör
mesela Suriye ile kıyaslandığında son bir faktör. Malum Irak bir zamanlar çok zengin bir toprak ama bu Moğolların istilasından sonra ve yıkımından sonra tabii o eski zenginliğini kaybediyor. Bunun da altını çizmemiz lazım. Çünkü 19. yüzyılda göreceğiz. Gerek Tanzimat devlet adamları, gerek Abdülhamit tekrar o eski zenginliğine kavuşturmak için bir dizi politika izleyeceklerdir.
Aslında ben de tam da burayı sormak istiyorum. Şimdi Irak coğrafyası bir yandan medeniyetlerin beşiği olmuş. Verimli hilal dediğimiz çok mümbit bir coğrafyaya da sahip. İşte Babil'in asma bahçelerinden tutun da işte halifelerin saraylarının olduğu, efendime söyleyeyim o Ali Baba hikayeleri, Simbat hikayelerine konu olan coğrafyalar. Ama bir de bakıyorsunuz ki aslında 17. yüzyıl, 18. yüzyılda ciddi bir ihmal var gibi de gözüküyor. Yani Irak gerçekten geri kalmış bir coğrafya mıydı? Özellikle 19. yüzyılda tekrardan Osmanlı Merkezi İdaresi'nin tesis edildiğini biliyoruz. Ve sizin kitabınızda da özellikle Abdülhamit dönemi valilerinin reformlar üzerine, ıslahatlar üzerine layihalarından bahsediyorsunuz.
Evet, düzinelerce. Doğru.
Aynen, düzinelerce layiha var. Bürokratlar bu konu üzerinde kafa yoruyorlar. En azından yani bu insanların, bu bürokratların konuyla ilgili bilgisiz ve ilgisiz olduklarını söyleyemiyoruz. Yani burada yönetmiş olan valilerin ya da burayla ilgilenen merkezdeki bürokratların handikapları neydi? Yani buradaki en büyük sorun sizce neydi valilerin bu layihalarında?
Reform siyasetinde değil mi?
Evet.
Altını çizdin. Tamamlamak için geçen soruyla da bu soru arasında bir geçiş yapayım. 18. yüzyılda malum bütün Osmanlı ayan düzenine geçiyor. Yani aslında bir federal sisteme, bir desantralize sisteme ve tamamen artık merkezden atanan valiler değil, yerelden yükselen çeşitli ayanlar bu bölgeleri yönetiyor. Bütün Arap bölgelerini ve Irak'ı. 19. yüzyılda modernleşmeyle birlikte, modern devlet oluşumuyla birlikte, malum 2. Mahmut'la birlikte bütün bu ayanlar elimine ediliyorlar ve tekrar merkezi devlet buraları yönetmeye başlıyor. Irak topraklarına dahil olmak üzere. Tabii 19. yüzyılda giderek Balkanlardan da toprak kaybediyoruz. Değil mi? Bağımsızlık savaşları vesaire. İşte Osmanlı yöneticileri aslında Abdülhamit öncesinden başlayarak Tanzimat döneminden itibaren ki senin de tezinde, kitabında gayet güzel belirttiğin gibi hem merkezi devletin doğası gereği buralara daha çok sahip çıkmaya çalışıyor, kontrol etmeye çalışıyor. Ama aynı zamanda buralardan mali kaynak da devşirmeye çalışıyor. Balkanlardaki gelir kaybını buradan alacağı vergi gelirleriyle, tarım ürünleriyle kapatmak istiyor. Bu bakımdan da Irak önemli. Neden önemli? Çünkü deniyor ki hep genellikle bu layihalarda biz ikinci bir Mısır yaratabiliriz. Yani ikinci bir Mısır zenginliği oluşturabiliriz. Eğer Irak'ta tarımsal kalkınmayı başarabilirsek. Ve gerek Abdülhamit öncesi ama özellikle Abdülhamit dönemindeki layihalara baktığımızda, ıslahat layihalarına baktığımızda ortak bir görüş beliriyor. İster yereldeki yöneticiler, ister merkezdeki yöneticiler hep bu temel amacı vurguluyorlar. Irak'ı tekrar kalkındırmak, ekonomik olarak kalkındırmak. Tabii anlaşılan tarımsal bir kalkınma ve bunun sonucunda işte vergi gelirlerini arttırmak. Bunun da yolları belli. Herkes aşağı yukarı aynı formülü söylüyor. Nedir o? Nüfusun çoğunluğunu oluşturan göçebeleri yerleştirerek, toprak sahibi yaparak veya toprak parçaları üzerinde çiftçiliğe teşvik ederek tarımsal kalkınmayı sağlamak. Bunun için bataklıkları kurutmak, bunun için toprak reformu yapmak, bunun için ulaşımı düzenlemek, özellikle Irak söz konusu olduğunda tabii Fırat ve Dicle'deki nehir ulaşımı çok kritik ama giderek bu demir yolu ulaşımına kadar devam edecek. Yani unutmayalım, Bağdat demir yolunun bir amacı askeri ise bir amacı da tabii ki tarımsal kalkınmadır. Defalarca, 2-3 defa Abdülhamit döneminde, yani sayısız layiha yazılıyor ama bizzat Abdülhamit rejimi 2-3 tur reform teşebbüsünde bulunuyor. Ama işte kitapta da göstermeye çalıştığım gibi bunlar kısmen başarılı oluyorlar. Hani başarısız oldu dersek yalan söylemiş oluruz. Çünkü şey ortada, hani istatistiklere baktığımızda, tarımsal istatistiklere, ulaşım istatistiklerine, kalkınmanın göstergeleri olan unsurlara baktığımızda hiç şüphesiz bu çabalar etkisini gösteriyor ama umulan, planlanan şey gerçekleşmiyor. Neden gerçekleşmiyor dediğinde benim çalışmalarım sonunda vardığım sonuç biraz da şu, açıkçası aşiretleri kontrol edemiyorlar. Aşiretleri kontrol edemedikleri sürece de güvenlik sorununu çözemiyorlar, askerlik sorununu çözemiyorlar, bu vergi toplama meselesini bir türlü yoluna koyamıyorlar. Sınırlı kalıyor bütün bu teşebbüsler.
Hocam, programın girişinde, sohbetimizin başında çok ilginç bir şey söylediniz. Oraya bir temas etmek istiyorum. Abdülhamit'in hani imparatorluk coğrafyasının her yerinde ajanlarının olduğunu, işte Yıldız İstihbarat Teşkilatı kurulduğunu, Yıldız Sarayı'nda çok büyük bir jurnal arşivinin bulunduğu filan söylenir. Siz aslında bu bilginin çok da doğru olmadığını ifade ettiniz. Onu açabilir misiniz biraz?
Bir yanlışlık olmasın. Ben onu dış panislamizm anlamında söyledim. Hmm. Yani Hindistan politikası, Afrika politikası anlamında söyledim. Yoksa Osmanlı İmparatorluğu için söylemedim.
Ha, kendi coğrafyasında böyle bir şey var. Ama bahsettiğiniz coğrafyalar için söz konusu değil, öyle mi hocam?
Yani şöyle, o zaman birkaç kelimeyle izin verin. Şimdi panislamizm söz konusu olunca, yani İttihadı İslam siyaseti, ki bunu işte yabancılar panislamizm olarak telaffuz ediyorlar. Ciltlerce belge vardır bu konuda. İngiliz arşivlerinde, Fransa arşivlerinde, Hollanda arşivlerinde, Rus arşivlerinde ve genellikle biz Türkiye'de bunu hep dış politika anlamında şey yaparız. İşte bizden önceki hocalarımızın yazdıkları, çizdikleri daha çok böyle Hindistan'a yönelik bir politika, işte Afrika'ya yönelik bir politika. Hmm. Ben çalışmalarımda şunu gördüm. Panislamizm politikası dış politika anlamıyla var. Bütün dünyadaki Müslümanların üzerinde bir etki yapmak, onları bir amaç etrafında birleştirmek ve bunun için de en uygun kişi tabii Sünni dünyanın halifesi olan Osmanlı Sultanı. Hı hı. Ama bu somut politikalara dönüşmüyor her zaman. Daha çok bizim bugünkü kullandığımız tabirle yumuşak güç olarak kalıyor.
Evet.
Muazzam bir etki bu. Hindistan Müslümanları üzerinde bıraktığı etki, Endonezya Müslümanları üzerinde inanılmaz. Yani bunun sayısız örnekleri var. Ama bu böyle isyan çıkartmak, işte ajan provokatörler yollamak gibi, hani bizim bugün hayalimizde canlandırdığımız bir şey değil. Bunu anlatmaya çalıştım. Eyvallah. Ama imparatorluk içine gelince İttihad-ı İslam politikası imparatorluk içerisinde çok daha etkili olmuştur. Nedir bu siyaset? Yani buna iç politika boyutu diyoruz panislamizmin. O da şu, kısaca ifade etmem gerekirse Tanzimat döneminin başında neydi Tanzimat? Osmanlıcılık siyaseti değil mi?
Evet.
Bir yanıyla merkezileşme, işte modern bir devlet oluşturma, bir yönüyle de Osmanlıcılık siyaseti dediğimiz İttihad-ı Osmani. Nedir bu? Bütün Osmanlı tebaasını bir kimlik etrafında birleştirmek. Bu aslında milliyetçiliğe de bir cevap. Çünkü milliyetçilik isyanları teşvik ediyor Osmanlı'da. Ayrışmayı getiriyor. Bu da birleştirmeyi sağlayan bir politika. Ama bu politika uygulanırken Osmanlı nüfusunun yaklaşık %40'ı gayrimüslimlerden oluşuyordu. Halbuki Abdülhamit döneminin başına geldiğimizde bir dizi toprak kaybı neticesinde, ki başında 93 harbi geliyor bu toprak kayıplarının, bu nüfus oranı %20'lere indi. Yani gayrimüslimlerin oranı %20'lere indi. Müslümanların imparatorluk içindeki oranı %80'lere çıktı. İşte Abdülhamit döneminin başında şöyle bir fikir ortaya çıkıyor. Artık Osmanlıcılık siyasetiyle devam edilemez. Bizim dikkatimizi Müslüman tebaaya çevirmemiz lazım. Fakat o Müslüman tebaa da çok farklı. Düşünsenize Arnavutluk'taki Müslümanlar, Yemen'deki Müslümanlar, Kürtler, Çerkezler, Araplar, Türkler, çok farklı unsurlar. O dönemin hele şeyini düşünün, iletişim araçlarını, gelişme seviyesini. İşte 2. Abdülhamit diyor ki, İttihad-ı Osmani'den İttihad-ı İslam'a geçiyoruz diye bir karar veriyor. Ve bu da imparatorluktaki farklı Müslüman grupları tek bir kimlik etrafında buluşturmak. Tek bir ve aynı zamanda bunu devletin temeli haline getirmek. Devletin ortak çimentosu haline getirmek. Bu farklı milletleri bir amaç, bir kimlik etrafında birleştirmek. Bunun da iki boyutu var. Biri yine bugünkü siyaset bilimi tabirleriyle söylersek üst yapıya ilişkin, yani eğitim. Bu Müslümanları tek bir kimlik etrafında birleştirmek için ortak bir eğitim, ki Abdülhamit dönemi zaten bu eğitim reformlarının zirve noktası. İkinci bir boyutu da toplumsal kalkınma, sosyoekonomik kalkınma. İşte demir yolları, karayolları, işte tarımsal kalkınma projeleri şeydir. Ve Müslüman coğrafya, imparatorluğun Müslüman coğrafyası, özellikle de Arap vilayetleri önem kazanıyor. Yani dediğim gibi Irak her zaman önemli. Tanzimat devlet adamları için de önemli ama Abdülhamit dönemindeki bir önemi de bu İttihad-ı İslam siyaseti dolayısıyla. Ve burada da Kürtler de önemli bir grubu oluşturuyor. 2. Abdülhamit'in bu İttihad-ı İslam politikası için Araplar da ayrı bir önemde.
Eyvallah.
Hocam, bu noktada ben şunu sormak istiyorum. Siz Tanzimat döneminin Osmanlıcı politikasından Abdülhamit döneminde İttihad-ı İslam'a geçişi çok güzel özetlediniz. Ve bu panislamcılık ya da panislamizm politikası daha çok sanki Osmanlı toprakları dışında arıyoruz ama siz daha çok içeride etkindi dediniz. Bu noktada Irak bir uç bölgeydi ve Şiilik meselesi,
evet,
İran ve Osmanlı Irak'ı üzerinde ciddi bir ne diyelim gerilim noktasını içeriyordu. İki sorum olacak birbiriyle bağlantılı. Bir, Osmanlı gayrimüslimlerle çok iyi bir birlikte yaşama tecrübesine sahip bir devletti, bir toplumdu. Ama buna rağmen Sünni-Şii ilişkileri sanki böyle bu kadar da iyi değilmiş gibi zihinlere geliyor. Böyle bir soru akla geliyor. Osmanlı'nın ya da Irak'taki yöneticilerin Şiilere bakışı nasıldı? Bir de panislamizm bağlamında Sünni-Şii diyaloğu ya da ittifakı Abdülhamit döneminde de aranıyor, bu deneniyor. Bu konuyu da bu bağlamda panislamist politikalar bağlamında açıklayabilirseniz memnun olurum.
Tabii ki. Bu benim çalışmamın da bir bölümünü teşkil ediyor bu konu. bir hadise aslında. Irak'ta Tanzimat dönemiyle birlikte Şii nüfus artmaya başlıyor. Bu özellikle 1860'lardan itibaren merkezdeki ve merkezden giden yereldeki idarecilerin dikkatini çekmeye başlıyor. Çünkü Osmanlı-İran ilişkileri çok dostane değil o dönemde. Ve özellikle Rusya ile olan karşılaşmalarında Osmanlı'nın İran'ın Rusya'ya meylettiğine ilişkin bir durum var. Ve özellikle de 2. Abdülhamit döneminde hilafetin bu kadar vurgulandığı, İttihad-ı İslam'ın bu kadar vurgulandığı bir dönemde tabii tebaanızın Şiileşmeye başlaması, hele nüfusun çoğunluğunu oluşturmaya başlaması tabii ki önemli bir endişe konusu. Zaten 2. Abdülhamit döneminde bu İttihad-ı İslam siyasetinin bir gereği olarak Sünniliğin dışında kalan gruplara özel bir politika güdülmüştür. Mümkünse onları Sünni daireye dahil etmek için çabalar gösterilmiştir. Dediğim gibi bu giderek artıyor da bu. Aslında bunun sebepleri de ilginç. Tam olarak anlaşılabilmiş değil ama mevcut çalışmalar birkaç sebebe birkaç sebep etrafında izah etmeye çalışıyorlar. Bir tanesi şu, Tanzimat'ın getirdiği merkezileşmeyle ve aşiretlerin yerleştirilmesiyle birlikte, yerleşik hayata geçirilmesiyle birlikte Şiileşmenin başladığı gibi bir izah var. Bunun nasıl böyle bir şey olabilir diye bakıldığında da tabii şu ortaya çıkıyor. Unutmayalım, Irak o dönemde de bugün de Şiiliğin en kutsal mekanlarını barındıran bir vilayet. Bu Atabat denilen Şiiliğin en kutsal dört şehri Irak'ta. Necef, Kerbela, Kazımeyn ve Samara. Buralarda en ünlü müçtehitler, Şii dünyasının en ünlü müçtehitleri oturuyorlar, hocalık yapıyorlar, bunların talebeleri yetişiyor. İran'daki Şii merkezleriyle Irak'taki Şii merkezler arasında muazzam bir trafik var. Sadece öğrenciler ve hocalar değil, hacılar gidip geliyor. İnsanlar cenazelerini gömmek için Irak'a geliyorlar. Hindistan Müslümanlarından Şii olanlar geliyor. Dolayısıyla İngilizlerin de ilgisi var Hindistan Müslümanları dolayısıyla. Ve her bakımdan endişe verici böyle bir gelişme. O yüzden 1880'lerin yani ikinci yarısından itibaren 2. Abdülhamit rejimi bir dizi önlem alıyor bu konuyla ilgili.
Hocam çok özür dilerim. Bir virgül koyalım mı buraya? Bir ara verelim isterseniz. İkinci bölümde tam da bu noktadan kaldığımız yerden devam edelim isterseniz hocam. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Çok kıymetli bir konuğumuz var bu hafta. Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Emekli Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gökhan Çetinsay hocamızla beraber Abdülhamit dönemi Irak'ı üzerine konuşuyoruz. Hocam, aradan önce biraz bu Şiilik mevzunu masaya yatırmıştık. 2. Abdülhamit dönemine gelmiştik. Yani bu mesele sanki biraz İran'la Osmanlı İmparatorluğu arasında çok ciddi krizlere sebep olan bir konu gibi görünüyor. Bu bağlamda değerlendirilebilir mi? Yani Osmanlı İmparatorluğu'yla İran arasındaki sıkıntılara sebep olabilecek bir konu olarak görülebilir mi Şiilik meselesi o dönemde?
Yani 2. Abdülhamit döneminde İran'la ilişkilerde hep problemler var. Sınır meselesi mesela, ki bu çok tarihsel bir konudur. Yani bugün İran-Irak ilişkileri de biliyorsunuz sınır meselesinden, o savaşlar vesaire de o yüzden meydana geliyor. O yüzden çok kritik bir konudur. İran'ın Osmanlı karşısında mesela Rusya'nın yerinde alması ayrı bir meseledir. Meselenin bir boyutu da Irak'taki Şii varlığıdır. Hı hı. Aradan önce anlatmaya çalıştım. Yani Irak'da Şii nüfus artıyor, Sünni nüfus aleyhine. Hem de Şiiliğin en kutsal mekanları Osmanlı yönetimi altında. Irak'ta ve muazzam bir faaliyet içerisinde. Buna karşı işte bu iddialı İslam siyasetinin de etkisiyle özellikle 2. Abdülhamit bir ciddi bir mesele olarak bunu ele alıyor. Ve 2. Abdülhamit döneminde her meselede olduğu gibi bir kere yine düzinelerce layiha görüyoruz bu konuda. Önce meseleyi anlamaya çalışıyorlar. Nedir bu? Sebepleri nedir? Sonuçları nedir? Tehlikenin boyutları nedir? Ben yine kitabımda bu layihaları da uzun uzun inceliyorum. Şiirlik meselesi nereden çıktı? Meselenin boyutları nedir? Aşağı yukarı hepsinin vardığı ortak nokta şu bu tespitlerde. Bir kere diyorlar ki Sünnilik Osmanlı İmparatorluğu'nun işte Tanzimat'tan itibaren izlediği politikalar gereği zayıflamıştır. Ne demek bu? Sünni vakıfları yoktur artık, eski gücünde değildir. Buna karşın Şiiler çok zengindir, Şii müçtehitleri. İşte medreseleri çok güçlüdür. Halbuki Sünnilerden vakıfları neredeyse kalmamıştır. Hem de medreseler eski gücünde değildir. Ve işte bu cehaleti kullanarak, işte eğitim seviyesinin eksikliğini kullanarak aşiretler arasında dolaşan bu bir misyoner gibi dolaşan Şii talebeler, Şii medrese talebeleri insanları Şiiliğe cezbediyor gibi böyle bir dizi argüman, izah getiriliyor. Peki ne yapılmalı diye sorulduğunuzda cevaplar da aşağı yukarı ortak. Sünni kurumlar güçlendirilmeli. Sünni ulema güçlendirilmeli. Genel olarak eğitim seviyesi, yani modern, sadece dini eğitim değil, modern eğitim de güçlendirilmeli. İşte devletin eli daha çok değmeli. İnsanlar işte sosyal olarak kalkındırılmalı, ekonomik olarak kalkındırılmalı gibi böyle bir dizi cevap var. Hatta şöyle bir öneri de getiriliyor. Bazı Şii talebeleri İstanbul'a getirip Sünni yapmaya çalışalım. Çok ilginçtir. İstanbul Fatih'te böyle bir okul da açılıyor. Bir düzine Şii çocuk getirilip Sünni yapılmaya çalışılıyor. Ama tabii böyle bir düzine öğrencili olacak gibi değil zaten. Evet. İş sonunda da çok başarılı bir yere varmıyor. Yani palyatif tedbirler de söz konusu. İşte bu bir aşamada 1890'ların başlarında 2. Abdülhamit'in iki danışmanı, biri hepimizin bildiği Ahmet Cevdet Paşa, meşhur fıkıh alimi ve Mecelle'nin başyazarı ve o dönemin önemli bakanlıklarında bulunan, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere önemli bakanlıklarında bulunan en güvenilir danışmanlarından birisi 2. Abdülhamit'in. Diğeri de kamuoyunun daha az tanıdığı, 2. Abdülhamit döneminin çalışanların nispeten daha az bildiği Yusuf Rıza Paşa isminde bir kişi. Yusuf Rıza Paşa ilginç, hem Tahran'da hem Moskova'da mesela büyükelçiliklerde bulunmuş ve Şii mezhebine geçmiş hayatının belli bir döneminde ve 2. Abdülhamit'in bir danışmanı. Bu ikisi bir formül geliştiriyorlar. Diyorlar ki bu layihalar da elimizde, her ikisinin yazdığı layihalarda. Hı hı. Bu problemi biz böyle tabir caizse işte kısa vadeli veya küçük politikalarla çözemeyiz. Daha büyük bir vizyon lazım. Nedir o? Sünnilikle Şiilik arasındaki düşmanlığı bitirirsek, yakınlaşmayı, bugün o gün kullandıkları terminolojiyle söylüyorum, İttihad-ı İslam'ı başarırsak, bizim artık Irak'taki Şiilerden, müçtehitlerden, İran'dan çekinmemize bir gerek kalmaz. Bunun yolu Sünnilikle Şiilik arasında yakınlaşma meydana getirmektir, birlik meydana getirmektir, barış meydana getirmektir, İttihad-ı İslam'ı sağlamaktır. Peki bunu kim yapabilir? Diyorlar ki Sünni dünyanın lideri sizsiniz efendim, halifesiniz. Bunu Sünni dünyada siz gerçekleştirebilirsiniz. Şii dünyada ise Irak'ta oturan müçtehitler gerçekleştirebilir. Çünkü Şah'ın zaten biliyorsunuz Şii'nin siyasi akidesi gereği dünyevi hükümdarların bir önemi yok. Müçtehitler 13. imamın işte gelişine kadar düzeni sağlayacak kişiler. Deniyor ki Irak'taki müçtehitlerle sizin aranızda bir yakınlaşma sağlarsak, bir işbirliği yaratırsak bu proje başarılabilir. Peki aracılığı kim yapacak? İşte orada karşımıza Cemalettin Afgani çıkıyor.
Evet.
Zaten daha önce defalarca Abdülhamit'e layihalar sunmuş, İttihadı İslam projesine dikkat çekmiş. Ama bu dediğim gibi dış politika anlamında bir şey o zaman. Dünyadaki bütün Müslümanların dayanışması anlamında algılanıyor. Ama bu özel durumda 2. Abdülhamit kendisini İstanbul'a davet ediyor. Ve bu projenin başına getiriyor tabir caizse. Yani Sünnilikle Şiilik arasındaki birleşmeyi, yakınlaşmayı sağlayacak olan projenin başına Cemalettin Afgani'yi getiriyor. Cemalettin Afgani de İstanbul'da, o dönem İstanbul'da yaşayan İranlı rejim muhaliflerinden bir böyle grup oluşturuyor. Tabiri caizse gene bir çalışma grubu. Ve bunlar ilgi, mesela elimizde 2. Abdülhamit'in Afgani'ye yazdığı mektup da var. Çok açık bir şekilde belirtiliyor bu proje. Ve bunlar İslam dünyasının da tabi Hindistan'da dahil olmak üzere farklı coğrafyalarda yaşayan Şii alimler var, müçtehitler var. 600 kadar Şii alime mektup yazıyorlar 2. Abdülhamit'in ağzından. 200 kadar cevap alıyorlar yine kendi beyanlarına göre. Önemli bir ivme yakalanıyor Şiilik ve Sünnilik etkileşimi, iletişimi bağlamında. Fakat ilginçtir, birkaç yıl sonra, yani bu yaklaşık 1894'te başlıyor bu proje. Bir iki yıl içerisinde İran Şahı bu projeyi sabote etmeye başlıyor. Kendisine karşı bir komplo olarak görüyor bunu ve sabote etmeye başlıyor. Neye sabote ediyor diyecekseniz, o dönemde 1894-97 yılları 2. Abdülhamit döneminde Ermeni hadiseleri dediğimiz, Ermeni olayları dediğimiz, isyanları dediğimiz olayların zirve yaptığı bir dönemdir. İçeride muhalefetin arttığı, işte Jön Türk hareketlerinin arttığı bir dönemdir. Ve ciddi olaylar bunlar. Rejimi hem iç politikada hem dış politikada krize sokan olaylar. Ve özellikle bu Ermeni eylemciler İran sınırında. İran sınırından içeri giriyorlar, eylemlerini yapıp tekrar sınırdan İran tarafına geçiyorlar. Öyle bir, şimdi tabii vakit olmadığı için bunu uzun uzun anlatamıyorum ama yani öyle bir iç ve dış krize yol açıyor ki bu Ermeni meselesi, belli bir aşamada 2. Abdülhamit bu projeyi durduruyor. Ve proje yarım kalıyor. Zaten bir süre sonra 2. Abdülhamit'le Afgani'nin ilişkileri bozuluyor. Fakat vaktim varsa bir iki dakika daha devam etmek isterim.
Buyursunlar hocam.
Çok ilginç. Afgani'nin bu İstanbul'daki çevresindeki bir bağlısı, yakın bir bağlısı, o sırada gidiyor, İran Şahı'nı öldürüyor. Nasreddin Şahı. İlginç. Tabii başka bir kriz çıkıyor bu sefer. İran tarafı diyorlar ki bize teslim et Afgani ve bu İstanbul'daki muhalifleri. 2. Abdülhamit her şeye rağmen Afgani'yi teslim etmiyor ama bu muhaliflerden üçünü teslim ediyor ve onlar zaten orada idam edileceklerdir. Fakat Afgani'de zaten bir sene sonra İstanbul'da 1897'de ölüyor. Fakat önemli bir şey, bu İttihadı İslam fikri, Sünnilikle Şiilik arasındaki İttihadı İslam fikri ve müçtehitlerin bu fikre bakış açısı, olumlu bakışı devam ediyor. Yani 2. Abdülhamit'in Irak'taki müçtehitlerle ilişkisi devam ediyor. Hatta daha ötesini söyleyeyim, İttihatçıların Irak'taki müçtehitlerle ilişkisi devam ediyor. Olumlu ilişki anlamında söylüyorum. Buradaki kritik eşik de anti-emperyalizm. Şeyde de çok güçlü, Irak'taki Şii müçtehitlerde çok güçlü bu anti-emperyalist damar. Yani İslam dünyasını işgal eden, kontrol eden İngilizlere, Fransızlara, Ruslara karşı Müslümanların dayanışması gerektiği fikri, tıpkı onların tabiriyle söylüyorum, tıpkı Hazreti Ali ile Hazreti Ömer nasıl İslam'ın düşmanlarına karşı savaştılarsa, bu emperyalist çağda da bizler de birlikte olmalıyız fikri revaç görüyor. Ve ilginçtir, hem Trablusgarp Savaşı'nda, hem Balkan Savaşı'nda, hem de Birinci Dünya Savaşı'nda Irak'taki Şii müçtehitler cihat fetvası yayınlayacaklardır. Bütün Şiilerin işte Osmanlı Devleti ile birlikte savaşması için. Bu gerçekten ilginç konulardan biridir.
Bu noktada hocam şeyi sormak istiyorum. Yani Abdülhamit'in bu Sünni-Şii itaatını sağlama yönündeki projesi İngilizlerin dikkatini çekiyor mu? Siz İngiliz arşivinde bu noktada endişelendiren bir şey gördünüz mü? Bir de sanki Birinci Dünya Savaşı'nda böyle Şiiler İngilizleri Irak'ta çiçeklerle karşılamış gibi bir algı var. Oysa ki siz de Şiilerin Osmanlı'yı destekleyen bir fetvasından bahsettiniz. Belki bir daha altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum.
Tabii. Önce ikinci kısımdan başlayayım. Evet. Son Osmanlı, tabii biliyorsunuz Irak yavaş yavaş işgal ediliyor Birinci Dünya Savaşı'nda aşama aşama. Tabii İngiliz ordusu işgal ettikten sonra da Şii isyanları malum. 1920'de çok büyük Şii isyanları çıkıyor. Ve İngiliz politikasını kabul etmek istemiyorlar Şiiler. Her zaman bir şey var. Anti-emperyalist damar çok belirgin. Ama Osmanlı döneminde son Osmanlı askeri terk edene kadar Irak'ı aşama aşama dedim. Yani Basra'yı, Bağdat'ı, Musul'u Şiiler isyan etmiyorlar. Osmanlı ordusuyla birlikte savaşıyorlar. Buna işte Kutulamare'de dahil. Sorunuzun diğer kısmına gelince İngilizlerin tabii Irak'ta çok önemli çıkarları var. Irak'ı nüfuz bölge, yani o emperyalist yarışta Basra Körfezi ve Irak, İran onlar için bir bütün ve buranın kesinlikle İngilizlerin hakimiyetinde olması lazım. İngiliz kontrolünde olması lazım. Malum Hindistan sömürgesi dolayısıyla. Ve malumunuz bu politikası da İngilizlerin 1970'lere kadar devam etmiştir. Yani Basra Körfezi, Irak üzerindeki kontrolları ancak 1970'lerden sonra Amerika'ya devretmişlerdi buraların kontrolünü. Her neyse o dönemde de çok önemli. O yüzden İngilizler çok dikkatle izliyor gelişmeleri. Bir de Hindistan Müslümanları dolayısıyla izliyorlar. Hindistan Müslümanlarının da bir kısmı Şii mezhebine mensup. Onlar için de çok önemli bu kutsal yerler. Hem yakından izliyorlar, hatta giderek şöyle bir şey oluyor. Hem Abdülhamit de bir yandan Irak'ta, çünkü Irak'taki Şii müçtehitler dediğim gibi doğası gereği Şiiliğin giderek iç politikaya da İran'daki iç politikayı da belirliyorlar, kontrol ediyorlar. Hatta meşhur bir hikaye var biliyorsunuz, tütün isyanı İran'da. Buna bir iki kelimeyle değineyim çünkü ilgi çekici bir hikaye. Yani Sünni dünyada göremeyeceğimiz bir hikaye bu. 1890'larda İran ekonomik bunalım içerisinde israf diz boyu, Şah kalkıyor. Ülkedeki tütün rejisini bir yabancıya veriyor. Tabii burada tütün çiftçileri mağdur oluyorlar bu yabancı tekel karşısında ve müçtehitler yoluyla protestolarını dile getirmeye başlıyorlar. Ve sonunda bu dilekçeler o dönemin en büyük müçtehidine, Irak'ta oturan, Samara'da oturan en büyük müçtehidine iletiliyor. Ve bu tepkiler karşısında müçtehit bir fetva veriyor. Diyor ki bundan sonra tütün haramdır. İçmesi, kullanması, satması diye böyle bir fetva veriyor. Ve İran tarihleri der ki Şah'ın karıları bile tütün içmeyi bıraktı. Çünkü bu artık bir Şii müçtehidin fetvası dinin bir cüzü haline geliyor. Ve tabii iflas ediyor bu Şii. İmtiyaz, tekel ve ricacı oluyorlar. Bu tür şeylerde mesela müçtehit ağırlığını koyuyor ve o kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? Şeyle karşılaşmasını.
Evet.
Mesela aynı şey Ruslardan diyelim borç alınacak. Irak'taki müçtehitler ki bunlar dediğim gibi bazen bir kişi oluyor bazen dört kişi bir iktidarı paylaşıyorlar. Yine benzer bir olay 1903'te 1904'te ricacılar geliyor. Efendim fetvanızı kaldırın. İran ekonomisi çok zor durumda işte. Şahımız sizden rica ediyor diye. Şey diyor ki müçtehitler gelenlere şahı kastederek şey affınıza sığınarak şey yapıyorum. O köpeği söyleyin diyorlar. Onun bir değeri yok bizim için. O köpeği indireceğiz. Yerine başka bir köpek oturturuz. Yani o derecede bir şey var, etkisi var müçtehitlere İran iç siyasetinde. Aynen. Ve İngilizler de giderek bunu kullanmak istiyorlar tabii. Dikkatlerini çeviriyorlar. İkinci Abdülhamit de tabii bütün dikkatini çeviriyor. Ama asıl ilginci nedir? İran siyasetinde de bir Osmanlı etkisi var. Bu iddiada İslam fikri bazı İranlı, İran'da yaşayan elitleri, ulemayı, politikacıları da etkisi altına alıyor. Bu İngilizleri daha çok rahatsız ediyor biliyor musunuz? Ve buna dair raporlar var. Ve bu damar İran'da yaşıyor. Yani bu iddiada İslam damarı belli siyasetçilerde, politikacılarda, Tahran'da görev yapan insanlardaki bu iddiada İslam duygusu Birinci Dünya Savaşı'nda da yaşıyor, Kurtuluş Savaşı'nda da yaşıyor. Yani böyle bir ilginç bir şey var, hikaye var.
Evet. Kaç dakikamız var
hocam,
bilmiyorum ama
hocam son 4-5 dakikamız var. Hakikaten çok ilginç şeyler söylediniz hocam. Yani her söylediğiniz hocam bir program konusu aslında. Öyle ifade edeyim yani.
Olabilir bu panislamizm ayrı bir politika. Türkiye-İran ilişkileri ayrı bir şey tabii.
Kesinlikle. Ben şunu sormak istiyorum hocam. Abdülhamit'in saray başkatibi Tahsin Paşa hatıratında bir ifade kullanıyor. Diyor ki Abdülhamit'in Irak ve Yemen gibi uzak vilayetler için bir siyaseti vardı diyor. Ve buna memleke idaresi denilebilir diyor. Bu aslında bu ifade Abdülhamit'e ait bir ifade değil. Öyle gözüküyor.
Evet, tabii.
Ait bir ifade. Yani kimi araştırmacılar bu müstemleke kelimesine takılarak işte Osmanlı emperyalizmi, Osmanlı oryantalizmi gibi şeyler ifade etmeye çalışıyorlar. Bu yani Osmanlı Irak'ını uzak olmasından dolayı böyle ifade etmesinden ne anlamalıyız?
Evet, yani bravo.
İdaresi bir müstemleke idaresi olur. Yani nasıl anlamalıyız bu ifadeyi?
Peki, güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bu alıntı benim işte kitabın son bölümünde de var. Ben bunu eşraf siyaseti bağlamında anlıyorum. Yani merkezi idareden farklı bir idare olarak algılıyordu şeklinde görüyorum. Zaten kitabımda da bunun sayısız örneği var. Ve bunu da ancak eşraf siyasetiyle anlayabiliriz. Şimdi özellikle bu iddiada İslam siyaseti çerçevesinde Irak dediğim gibi zaten mali olarak da önemli, askeri, ekonomik, dış politika her şey de önemli ama bu neydi iddiada İslam siyaseti? İmparatorluktaki bütün Müslümanları hilafete bağlamak, merkeze bağlamak, yabancıların etkisinden kurtarmak. Burada da kritik rol eşrafa düşüyor. Eşraf genel olarak herkes olabilir. Yani büyük tüccarlar da eşraftır, aşiret reisleri de eşraftır. Dönemin, o yörenin önde gelen kişileri eşraftır ama Irak örneğinde bu kişiler tarikat reisleridir, tarikat şeyhleridir. Ve işte Musul'da Kadiri ve Nakşibendi şeyhleri, Bağdat'ta Kadiri şeyhi. Tabii bu sadece Bağdat'ın değil, bütün dünyadaki en büyük otorite Kadiri tarikatının. Basra'da Rıfai şeyhi, o yörenin en büyük eşrafı. Ve 2. Abdülhamit bu insanlar yoluyla o toprakları hakimiyeti altında meşru bir şekilde yönetmeye talip. Ve görüyor ki buralar farklı. Yine ben kendi formülasyonumu söyleyeyim. Bu da Abdülhamit'in ağzından çıkmış bir şey değil ama yani 2. Abdülhamit için Bursa ile Basra aynı değil. Farklı yönetim sistemlerine sahip. İşte Tahsin Paşa'nın sözlerini ben bu bağlamda anlıyorum. Çünkü doğrudur. Baktığın zaman Bursa merkezden çıkan kanunlara göre yönetilir, işte bütün usullere göre yönetilir ama Basra'da eşraf siyaseti izlenir. Yeri gelir vali değil, eşrafın istediği olur. Yeri gelir eşrafa taviz verilir. Ama bunun karşılığında da o eşrafın kontrol ettiği teba ile birlikte bir kabul vardır, bir bağlanma vardır. O bakımdan da bunu hatta İttihatçılarla birlikte düzen bozuluyor malum. Yani hatta önemli isyanlar da çıkıyor bu bölgelerde. Bunun bir şeyi de eşraf siyasetinin bitmesidir. Çünkü sivil ve asker bürokrat ağırlıklı İttihat, Terakki ve Jön Türk idareleri işte yine benim sözlerimle ifade edersem hayır diyeceklerdir. Bursa nasıl yönetiliyorsa Basra da öyle yönetilecek ve eşraf siyasetini bir ölçüde bitireceklerdir. Ve rahatsızlıklar işte ondan sonra başlayacaktır Arap vilayetlerinde.
Aslında yani bu eşraf siyaseti çok esnek bir yapı arz ediyordu, imkan tanıyordu.
Tabii şunu söyleyeyim, mesela ben de okudukça o belgeleri görüyorsunuz örnekleri. Yani ben o dönemde Irak'taki bir kaymakam olsam, mutasarrıf olsam, vali olsam Jön Türk olurdum. Çünkü yani sonuçta karşı karşıya geldiğinizde yörenin eşrafıyla o kazanıyor, siz kaybediyorsunuz. En fazla müsaadeye mazhar kişiler oluyorlar.
Doğru. Enteresan evet. Hocam. Çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Yani her konudan böyle biraz azar azar konuşmuş olduk. Bunların her biriyle ilgili belki ayrı programlar yapmak lazım. İnşallah ilerleyen günlerde yine kabul ederseniz sizin de böyle konuşmak isteriz hocam bu konuları.
İnşallah.
Tekrar teşekkür ediyorum.
Gerçekten tadımlı güzel bir program oldu. Ben bu vesileyle kitabın Türkçe tercümesinin hayırlı olmasını diliyorum. Okuyucusu bol olsun istiyorum inşallah.
Teşekkür ediyorum. Sağlıkla, afiyetle.
Eyvallah hocam, çok sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda. Bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla birlikteydiniz. Çok kıymetli bir konu Profesör Doktor Gökhan Çetinsay hocamızı konuk ettik ve kendisiyle 2. Abdülhamit dönemi Irak'ı konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir programda daha huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.